Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve merkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. Bismillahirrahmanirrahim. 28. mektup, 7. risale olan 7. mesele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalik felyefrahu huve hayrun mimma yecmaun. Sadakallahul azim. Şu mesele 7 işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırr-ı inayetin izharına 7 sebebi beyan ederiz. Birinci sebep, eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakayı sadıkada görüyorum ki Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim, ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki, İcaz-ı Kur'an'ı beyan et. Uyandım, anladım ki büyük bir infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. İcazı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nev'ini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Madem icaz-ı Kur'an'ı beyan etmek, madem icaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşatı ve berekatı nev'inden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek, icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. Evet. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. İstifade edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Üstadımız burada sanki bir cihetle artık hizmetin ve Risale-i Nur'un kıymetini, ehemmiyetini ihsas edecek bazı şifreleri veriyor bu derste. Yani biz ne yapıyoruz? Yaptığımız şeyin kıymetini bilelim ki, manasını bilelim ki, ona göre bu hizmette sebat edebilelim. Bazen oluyor küçük bir hadise, biz ne yapabiliyor? Uzaklaştırabiliyor. Biz bu dünyaya niye gelmişiz? Değil mi? Yani cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattığım ayet-i kerimesine baktığımızda, müfessirler, üstadımız da 7. şuada, Ayet-ül Kübra'da Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Halık-ı Kainat'ı tanımak, ona ibadet etmek, marifetullah dediğimiz Allah'ı bilme ilminde ciddi manada inkişaf etmek mesela. İmanda devamlı derinlik kazanmak. Şimdi bunu yapmak için ciddi manada bir sebat lazım, değil mi? Ondan sonra ciddi manada bir ciddiyet lazım. Hem ruh olarak, hem mesai olarak ilahir. Şimdi üstadımız burada Risale-i Nur talebelerinin, Risale-i Nur'un icra ettiği ana vazifeyi anlatıyor. Biz ne yapıyoruz? Hem de nasıl bir zamanda? Bunu anladıktan sonra inşallah dua edeceğiz. Cenab-ı Hak bizi buna layık eylesin. Çünkü arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın kimseye ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Cenab-ı Hak isterse bütün insanların kalplerine bir anda iman nasip eder, hidayet nasip eder. Peygamberler de dahil hiçbir insana bu noktada Cenab-ı Hakk'ın ihtiyaç hissedebileceği gibi bir manayı anlamamak lazım. Ama Cenab-ı Hak sebeplerle muamele eder. ve bizi burada istihdam ediyor. Yoksa peygamberlerin üzerinde ancak tebliğ vardır. Değil mi? Tebliğden başka peygamberlerin eline bir şey verilmemiş. Hidayet kimin elinde? Cenab-ı Hakk'ın elinde. Sen 1000 defa anlatırsın, Cenab-ı Hak isterse vermez kalbine bir şey. Bazen küçük bir mimik hareketinden, bazen küçük bir fedakarlıktan karşıdaki insanın kalbine Cenab-ı Hak hidayet nasip ediyor. Onu biz bilmiyoruz. İnneke la tehdi men ahbabte ve lekinnallâh yehdi men yeşâ. Değil mi? Başka bir ayet-i kerimede ve ma'adır rasûli illâ belâ. Peygamberlerin üzerinde ancak tebliğ vardır. Biz burada ne yapıyoruz? Anlayalım. Nasıl bir vazifenin altına girmişiz? Bunu iyi bir şekilde kendi alemimizde anlamaya çalışalım. Gerisini Cenab-ı Hakk'a bırakalım. Elimizden geldiği kadar imanımızı kurtarmaya, başkalarının da imanına kuvvet verecek şekilde çalışmaya gayret edeceğiz. Bizim elimizden başka bir şey gelmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Onlara de, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle ancak bununla ferah bulun. Huve hayrun mimme yecmaun. Sizin çalışıp toplamaya çalıştığınız dünyalıklardan bu daha hayırlıdır. Şimdi demek ki neyle biz ferah bulacağız? Kur'an'la, vahiyle. Bu asırda da, sair asırlarda da Kur'an'dan leman eden ilimlerle ve eserlerle. Yani bizim ferahımız bu. Bir insan bütün dünyanın sultanı olsa, eğer bu gibi şeylerle ferah bulmamışsa, beş para etmez. Şu mesele yedi işarettir. Evvela tahdis-i nimet suretinde birkaç sırr-ı inayetin izharına yedi sebebi beyan ederiz. Birinci sebep, eski harbi umumiden evvel ve evailinde bir vakai sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı'nın altındayım. Ararat Ermenice isim. Ağrı Dağı'nın eski ismi demek. Üstadımız da bir sadık vakada, olayda kendisi annesiyle beraber orada görüyor kendini. Ne oldu orada? Birden o dağ müthiş infilak etti. Ağrı Dağı. Buradaki Ağrı Dağı'dan maksat Kur'an'ın etrafındaki surlar. Dünya büyük bir manevi buhran geçirecek. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılacak. Şimdi Müslüman alemi kendisi nasıl kurtaracak? Bu müthiş sari illete karşı, değil mi? İslam cemiyeti kendisi nasıl müdafaa edecek? İslam'ın tevrü taze iman esaslarıyla mı? Yoksa batının köhneleşmiş olan batıl formülleriyle mi? Kararını verecek burada İslam alemi. Bazıları batı bizi kurtaracak diyor. Ama bazılarımız da ehli iman, kuvvetli iman olan zatlar da biz ancak Kur'an'a bağlanmakla kendimizi kurtarabileceğiz diyor ki üstadımız da bunun önderliğini yapıyor. Birden o da müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. Öyle bir infilak oldu ki her taraf dağılmış. O dehşet içinde baktım ki merhum validem yanımdadır. Dedim ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Demek ki her bir hadisede işin başında kimi görmek lazım? Allah'ı görmek lazım. Allah'ı görmek imandandır. Başımıza musibet geldi. İşin başında kim var? Allah var. Ferah geldi, işin başında yine Allah var. Dolayısıyla her türlü hadisede Cenab-ı Hakk'ın işin başında gördük mü rahatlıyoruz. 8. sözdeki o kuyuya düşen ikinci kardeşi bir hatırlayın. Şimdi birisi kuyuya düşüyor, üstte arslan onu kovalamış, altta büyük bir ejderha ağzını açmış, kendisi de ortadaki bir ağaca yapışmış. Ama kendisinin ellerini açıp da yardım dileyeceği hiç kimsesi yok. Birisi de var ki iyi huylu olduğundan biliyor ki bu hadiseler karma karışık olsa bile bunların arkasında hikmetli bir zat, merhametli bir zat var. Bir anda ne yapıyor? Uyanıyor. Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm demek suretiyle o zata seslenmeye başlıyor. Biz hangi hadisede olursak olalım, kuyunun dibinde de olsak, ejderhanın ağzında da olsak, balığın karnında da olsak. Yine diyeceğimiz ne? Ey bu yerlerin hakimi. Çünkü bütün yerlerin sahibi kim? Cenab-ı Hak. Yunus Aleyhisselam gibi peygamberler de bize bu noktada önderlik yapıyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnına ne yapmış? Girmiş. Orada bütün dünyanın sultanı olsaydı, değil mi? Beş para faydası olmayacak bir ortam. Hem balığın karnında, hem denizin karnında, hem de gecenin karnında. Üç karanlık içerisinde. Fî zulümâtin insanes hocam. Çok enteresan. Şimdi böyle üç karanlık içerisinde sen kime yalvaracaksın? İşte Yunus Aleyhisselam bize önderlik yapıyor. Böyle bir duruma düşerseniz müracaat edeceğiniz kişi, müracaat edeceğiniz zat benim şu anda müracaat edip de beni kurtaran zat olabilir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Dolayısıyla en korkunç vaziyette beni kurtaran Cenab-ı Hak'tır. Sizin içinde bulunduğunuz durumlar öyle korkunç olmadığı için bilin ki sizi Cenab-ı Hak hayli hayli kurtarır. Cenab-ı Hak için işten bile değil yani. Ama işte böyle bir durumda biz ne yapıyoruz? Sebeplere müracaat edeceğiz elbette. Bir imdat diyeceğiz. Ama bileceğiz ki bütün imdatların sahibi Allah'tır. Şimdi burada ne diyor üstadımız? Dedim ana korkma. Cenab-ı Hakk'ın emridir. Ya demek ki şu anda Ararat Dağı paramparça olmuşsa, ondan sonra dağlar büyüklüğündeki parçaları dünyanın her tarafına dağıtmışsa, bil ki burada hem merhamet var, hem de hikmet var. Bu Cenab-ı Hakk'ın emridir. Peki Cenab-ı Hak nasıl bir zat? O rahimdir ve hakimdir. Bakın Risale-i Nur'un hizmet tarzında esas olan iki tane esma-i ilahi var. Birisi Cenab-ı Hakk'ın rahim ismi, birisi Cenab-ı Hakk'ın hakim ismi. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, merhameti pek ziyade. Bir kafiri bile Cenab-ı Hak 80-90 sene kendisini inkar ettiği halde yine besliyorsa, biz mümin olduğumuz için inşallah fevkade ümit var olmak icap ediyor. Dayandığımız tek bir kuvvet var, o da Allah'tır. Nasıl bir Allah? Bütün kainata hükmü geçen Allah. Bir müminin kimden korkusu olacak o zaman, değil mi? Ya hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Cenab-ı Hak bize de böyle tahkiki iman nasip eylesin. Dedim ana korkma, Cenab-ı Hakk'ın emridir. O rahimdir ve hakimdir. Birden o haletteyken baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın icazını yani mucizeliğini beyan et. Bakın burada anlıyoruz ki üstada gelen bu emir yüksek yerden gelen bir emirdir. Baktım yanımda bir zat, mühim bir zat bana ne diyor? Amirane diyor ki icaz-ı Kur'an'ı beyan et. Şimdi icaz-ı Kur'an niye beyan edilecek? Ehemmiyeti nedir? Üstadımız bununla alakalı çok güzel bir değerlendirme yapıyor. Onu okuyalım. İlem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Şu ifadeye bakın. Kur'an'ın icazı, mucizeliği tahrif edilmesine nedir? Settir. İnne nahnu nezzelne zikra ve inne lehu lehafizun. Zikrayı, Kur'an'ı indiren biziz. Kim koruyacak? Yine onu koruyacak. Biziz diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Bakın şimdiye kadar nasıl Cenab-ı Hak muhafaza etti? Kur'an'ın etrafındaki surlarla birazdan okuyacağız. O surlar medreseler olabilir. Tekkeler, zaviyeler olabilir. Tarikatlar, cemaatler olabilir. Koca koca devletler olabilir. Osmanlı gibi, Emeviler gibi, Abbasiler gibi, Selçuklular gibi. Bunlar ne yapmışlar? Kur'an'ın önünde set olmuşlar. Kimse Kur'an'a o noktada ne yapamamış? İlişememiş. Ama şimdi bakıyorsunuz ki ne koca devletler kaldı, ne tekkeler, zaviyeler kaldı, ne medreseler kaldı, ne de Kur'an-ı Kerim'i müdafaa edecek, muhafaza edecek o mütebahhir alimler, o büyük büyük ulemalar, kudemalar kaldı. Ne kaldı şimdi? Kur'an yalnız başına bir ilahi kitap. Peki bundan sonra kim bunu müdafaa edecek? Hiç kimseye ihtiyacı yok ki. Onun icazı ve mucizeliği tahrifine bir settir. Bundan sonra artık onun mucizeliği ne yapacak? Ortaya çıkacak ve bütün insanları Allah'ın kuvvetiyle, kudretiyle püskürtecek. Ama bunu gösterecek ayna lazım. İşte ayna Risale-i Nur. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız, gayret etmeye çalıştığımız hizmet, üstadımızın tabiriyle hizmetlerin en kutsisi, en ulvisi. Niye? Çünkü biz hakaiki imaniye ve Kur'aniye ile Kur'an'a doğrudan hizmet ediyoruz. Dolaylı değil yani. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi birisi çıkıp da Kur'an'a laf uzattığı vakit, dil uzattığı vakit, söylediği vakit bunun karşısında çıkacak Kur'an-ı Kerim'in bu asra bakan izahı hükmünde olan Risale-i Nur'un hakikatlarıdır. Geçen bize bir misafir geldi. Dünyanın çeşitli yerlerine dolaşan bir abimiz. Allah ebeden razı olsun. Dedi ki Ahıskaya gittik dedi. Ahıskaya, Gürcistan. Orada dedi güzel hizmetler elhamdülillah. Cenab-ı Hak nasip ettiği hizmetler oluyor. Birisi derse geldi. Ondan sonra da başka yerde de görüştük. Orada başka cemaatler de vardı. Yine Türkiye'den giden cemaatler. Allah bütün cemaatlerden samimi olmak şartıyla razı olsun da. Hepsine dua etmek lazım. Niye? Vücudun azaları gibi. Ruhumuz olan İslamiyet'e, aklımız olan Kur'an'a her birisi bir aza mahiyetinde ne yapıyor? Hizmet ediyor. Birileri göz gibi, birileri el gibi, birisi ayak gibi, birisi kulak gibi ilahir. Hepsi hizmetkar. Ama merakını mucib olan bir şey sormuş. Bu Türkiye'den giden cemaatlerin de bizim Nur talebesi olan kardeşlerin de olduğu bir yerde. Demiş ki ben dikkat ettim. Nur talebelerinin olduğu bir yere Hristiyanı da geliyor, ateisti de geliyor, dinsizi de geliyor, dindarı da geliyor. Her türlü adam geliyor, sorularını soruyorlar. Onlarla hasbihal ediyor saatlerce. Sorularını soruyorlar, cevaplarını alıyor, gidiyorlar. Ötekilerine dönmüş demiş ki ama demiş ben baktım siz sadece Müslümanlara hitap ediyorsunuz. Bunun sebebi ne? Çok enteresan. Yani ben baktım Nur talebelerine herkes geliyor. Ateistler, komünistler, dinsizler, dindarlar, Hristiyanlar, Yahudiler kim varsa geliyor. Sorularını soruyor, hasbihal ediyor. Merak ettiklerini soruyor İslamiyet'le alakalı ya da Allah'la alakalı, imanla alakalı, ilahir, ahiretle alakalı. Ama size ben dikkat ettim sadece Müslümanlar geliyor. Bunun sebebi ne? Öteki arkadaşlarımız cevap vermemişler. Şimdi cevap belli. Buraya bir ateist gelir rahat rahat. Niye? Çünkü adamın problemlerinin çözüm yeri mahalli olarak burayı görebilir. Buraya geldiği vakit biz onunla çok rahat bir şekilde ne yapabiliyoruz? Hasbihal edebiliyoruz. Bana Rabbimi tanıttır diyen bir insana al sana Ayetül Kübra'yı baştan sona anlat. Al sana pencereleri baştan sona anlat. Al sana çeşitli iman hakikatleriyle alakalı risaleleri baştan sona anlat. Biz devlet yurtlarında Ahmet hocamlarla epey bir Cenab-ı Hak nasip etti. 72,5 millet orada var. Devlet yurtlarında, KYK'larda. Çok enteresan insanlarla görüştük, tanıştık. Yıllarca orada Cenab-ı Hak nasip etti. Çalıştık, istihdam edildik. Şimdi ateist geliyor. Hocam diyor böyle böyle ama adam da felsefe okumuş. Sorularını da rahat bir şekilde soruyor. Mertçe soruyor. Birisiyle hiç unutmuyorum. 2 saat kadar, 3 saat kadar. Ben anlatıyorum ama yani karşıda taş olsa erir ya. Adamda hiçbir şey yok, hareket yok. En son dedim, kardeşim dedim bak ben sana iki misal anlatacağım. Ondan sonra da artık benim elimdeki cephane bitti yani. Yani cephane çok da adama tesir etmiyor yani. Bu Zerre Risalesi'ndeki o bir ami, adi, ondan sonra cahil bir adam yerinde oturmuş kulübeciğinde kalkamıyor misali var ya. Onu okuduk. Misal şu, bir toprak atomunu anlatıyor üstadımız, bir de hava atomunu anlatıyor. Toprak atomu için şöyle bir misal veriyor. Ami bir adam, adi bir adam, cahil bir adam, yerinden kalkamayan, kulübeciğinde oturan bir adam. Sen ona küçük bir kemik atıyorsun, bir pamuk parçası atıyorsun. Ya da küçük bir şey atıyorsun, ehemmiyetsiz bir şey. Bakıyorsun ki oradan toplarla sana kumaşlar gönderiyor. Onsa her türlü şekerlemeleri gönderiyor. Her türlü sen hoşuna gidecek, giyecekler, yiyecekler gönderiyor. Anlarsın ki bu iş cahil adamın, adi adamın işi değildir. Belli ki bu adam sadece orada kapıda durmuş. Arkada büyük bir hazine sahibi bir zat var. sen attığın bu gibi şeyleri de sadece bir fiili doğal olarak kabul ediyor. Ona binaen de senin içinden geçen ihtiyacın neyse şekerlemelerden patiskalara kadar hepsini sana onun eliyle gönderiyor. Bu iş bu adamın işi değil. Bu toprak atomu. Sen toprağa küçük bir çekirdek atıyorsun. Küçük kemik gibi bir şey atıyorsun. Ondan sonra emilsiz bir şey atıyorsun. Sana artık her türlü meyveler, her türlü sebzeler, her türlü kumaşa vesile olacak şeyler gönderiyor sana. E belli ki bu toprağın adi o mahlukun işi olamaz. Doğru mu? Doğru ama adam nasıl dinliyor böyle? Hava atomu için. Ami, adi, kör, sağır, cahil bir adam buradan çıkar Avrupa'ya gider. Avrupa'nın bütün fabrikalarında mükemmel manada çalışır. Üstadane çalışır. Herkese de ders verir adeta. Onsa mükemmel işler yapar. Herkes anlar ki buradaki bu yapılan mükemmel işler bu Türkiye'den giden kör olan, sağır olan, ami olan, adi olan, cahil olan adamın işi olamaz. Belli ki bir üstadı kül var. Bu adama ne yapıyor? Ders veriyor, yaptırıyor yani. Bunu anlamayacak ne var? Onu da hava atomuna misal olarak verdik. Hava atomları dünyadaki bütün sesleri buraya getiriyor. Şu anda elimizde bir radyo olsa bütün sesleri işitebilir miyiz? İşitebiliriz. Elimizde telefonlar var. Herhangi birimizi Amerika'dan arasınlar, ulaşır mı? Ulaşır. Arabistan'dan arasa, Çin'den arasa, Japonya'dan arasa, Afrika'dan arasa, Türkiye'nin her tarafından arasa olur mu? Olur. Ulaşır mı? Ulaşır. Konuşabilir mi? Konuşabilir. Demek ki bütün dünyadaki sesler bu odada var. Bu telefonla ben burada da dursam dinleyebilirim. Başka yere de geçsem rahat bir şekilde dinleyebilirim. Dolayısıyla hava atomu hem bütün sesleri taşıyor, bir. Hem de bütün radyo dalgalarını taşıyor, iki. Televizyon suretlerini taşıyor, üç. Bunu yaptığı vakitte ısıları taşıyor, dört. Işıkları bize getiriyor, beş. Onsa telkih dediğimiz tozlaşmayı sağlıyor, ilahir. Anlatmakla bitmez ki. Bunu anlattıktan sonra dedi ki, hocam dedi ya dedi. Bunu niye önceden okumadın? Ben ne bileyim kardeşim yani. Bir de hidayet kimin elinde, ne zaman elinde biz onu bilmiyoruz ki. Ya hangi kelimede onu bilmiyoruz ki biz. Sadece bizim anlattıklarımız fiili duadır, başka bir şey değil. İşte elhamdülillah bu asırda Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ortaya çıktı. Bu asra bakan izah tarzı ortaya çıktı elhamdülillah. Her asırda o asrın mücedidi olan büyük zatlar o asrın insanı nasıl anlar Kur'an'ı onu güzel bir şekilde ne yapmışlar? Anlatmışlar. Hepsi çok değerlidir. Hepsinden de Allah ebeden razı olsun. İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Azamlar herkes kendi makamına göre, durumuna göre ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'i o asrın insanına anlatmışlar. Bu asırdaki insanlar enteresan. 1000 senedir Kur'an aleyhinde teraküm etmiş, birikmiş olan bütün müfsit aletler, fikirler hepsi birikmiş. Ondan sonra alem-i küfür bunları kullanmaya başlamış. Peki biz ne yapacağız? Bütün bunlara yetecek mükemmel bir ilimle ortaya çıkmamız lazım ki onları ne yapalım? Susturalım. Kur'an'ın icazı tahrifine bir settir. Evet, madem Kur'an mucizedir. Kur'an mucizedir arkadaşlar. Allah'ın kelamıdır. Ama sair Kitabullah dediğimiz Tevrat, İncil, Zebur gibi kitapların üzerinde icaz damgası vurmamıştır. Onun için onlar tahrif edilebilmişler. Ama Kur'an-ı Kerim üzerine Cenab-ı Hak bir mucizelik damgası vurmuş. Kimse ona ne yapamıyor? Elleyemiyor. Ayetleri başka kelamlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tayyiri mümkün değildir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de insan geçiyor diyelim mesela. Onu kaldırıp yerine beşer koyamazsın. Mana aynı olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim orada insan kelimesini kullanmışsa sadece insan kullanılabilir. Niye? Burada çeşitli şeyleri var, şifreleri var. Çünkü müfessir, müellif, mütercim, muharrif üsluplarını, kisvelerini ayetin kisvesiyle iltibas ettiremezler. Müellif olan, ondan sonra mütercim olan şahıslar kendi kelamları Kur'an'ın kelamlarına benziyorsa da ne yapamazlar? Onu karıştırıp da Kur'an içerisine sokamazlar. Hatta başka bir yerde geçen aynı manayı, Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde geçen aynı manadaki kelimeyi alıp da buraya ne yapamıyor? Nasılsa Kur'an-ı Kerim'de geçiyor deyip başka bir yere koyamaz. Ya ne gibi? Halı gibi. Halının herhangi bir yerindeki bir nakşı al, başka bir yere koy, hemen uzaktan baktın mı işin uzmanı ne yapıyor? fark ediyor. İnsanın vücudu, buradan bir göz var diyelim mesela. Gözü kaldır buraya, kulağı koy, olur mu? Olmaz. Göze benzeyen herhangi bir şey koy, olur mu? O da olmaz. İlle de bunu koyacaksın. Başka bir yolu yoktur. Dolayısıyla şu vücuttaki mucizelik, Kur'an'ın kendinde de aynı şekilde mevcuttur. Ona hiç kimse dokunamaz. Dokundu mu hemen uzmanı ne yapar? Fark eder. Burada bir problem var diyor mesela. Evet. Ayetlerde icaz damgası vardır. Mucizelik damgası vardır. O damganın altında olmayan kelamlar ayet addedilemez. Öyleyse icaz, tahrif ve tağyiri kabul etmez. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a çok şükretmek lazım. Bu da arkadaşlar bir derste elhamdülillah çok şeyleri Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, değil mi, ikramıyla anlıyoruz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim herhangi birisi laf attığı vakit, Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir dil uzattığı vakit, değil mi, ağız açtığı vakit menfi manada, onun hemen o sözü ağzına tıkılacak şekilde cevabı mümkün. Bazı abilerimiz var, Allah razı olsun. Çantacıdır ya. Çantacı Necmi abi. Fesübhanallah. Çıkıyor, üniversiteye gidiyor, profesörün olduğu yerde anlatıyor ya, nasıl bir şey ya. Ama demek ki kıymet ve ehemmiyet o şahıstan ziyade onun elinde bulundurduğu elmasın mahiyetinde var. Onun için Üstadımız diyor ki, yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın diyor. Terzidir, tenekecidir, kasaptır, berberdir. Hep zamanda bunlar hizmetmiş ha. Koca koca ateistleri bunlar elhamdülillah durdurmuşlar, susturmuşlar. Üniversitelere gitmiş bunlar, üniversitedeki profesörlere, doçentlere, hocalara ders vermişler. Adam ateist ama buna karşı ses çıkaramıyor. ODTÜ'de olsun, İTÜ'de olsun neyse, üniversitelerde o zaman 70'li yıllarda karar vermişler. Bundan sonra iki kişi olmasanız bir nurcuyla görüşmeyin diye. Komünistler ateiste böyle karar vermişler ya. İki kişi olacaksınız. Sonra üçe çıkarmışlar. Dörde çıkarmışlar. Sonra demişler ki size inekten, sinekten, havadan, sudan bahseden birisi oldu mu onun yanında durmayın. Karar bu. Niye? Ya. Elhamdülillah arkadaşlar. Biz ne yaptığımızın farkında olalım. Ve bu hizmete kanaat edelim. Bu çok mühim. Bu hizmete kanaat etmeyip daha parlak şeylere de bu manada yöneldik mi Allah bizden alır. Bunlar ruhtur. Bu ruha sahip çıkmak ve bu ruhtan da istifade etmek bizim için Allah'ın bir ihsanı, ikramıdır yani. Birden o halette iken baktım ki mühim bir zat. Ben şahsen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye anlıyorum. Çünkü her asırdaki vazifedarlara vazifeleri dağıtan Üstad-ı Azam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Baktım ki mühim bir zat bana amirane diyor ki icazı Kur'an'ı beyan et. Kur'an'ın mucizeliğini beyan et. Uyandım. Anladım ki bir büyük infilak olacak. Enteresan değil mi? Nasıl infilak? Üstad Hazretleri 1919'lu yıllarda asrın verdiği dehşet ile şiddetle muzdarip idim diyor. Uyanıklık aleminde bir nur aradım, bulamadım. Manen uyanıklık alemi olan, yakaza alemi olan rüyada bana bir nur gösterildi. Beni çağırdılar. Baktım, emsani dünyada görmediğim selef-i salihinden zatlar var. Utandım, kapıda durdum, hicap ettim. Böyle bir gruba, böyle bir cemaate ben nasıl dahil olurum diye. Oradan birisi dedi, ey helaket ve felaket asrının adamı. Senin de reyin var, oyun var. Fikrini beyan et. Alem-i İslam'ın mukadderatıyla alakalı toplamış arkadaşlar. İslam sahipsiz değil. Bu dinin sahibi başta Allah, sonra da beşer noktasına baktığımız vakit Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere enbiyalar, sahabiler, ondan sonra müştehitler, mücedditler. Ya başıboş değiliz ki. Bu dini anlatan sadece şu anda mevcut yaşayan insanlar değil ki. Bu dinin başındakiler sadece şu anda yaşayan insanlar değil. Dinin başındakiler, değil mi? Başta zaten kainatın sultanı Cenab-ı Hak'tır. Ondan sonra da onun vazifelendirdiği enbiyalardır, evliyalardır, ilahir. Ya. Dediler, fikrini beyan et. Ey helaket ve felaket asrın adamı. Bu asrın tarifi bu. Helaket, felaket asrı. Onun için başta kendimizden başlayacağız. Çünkü bu helaketin, felaketin bir muhatabı benim. Evet, ben kendimi buraya atabildim. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı. Cenab-ı Hak bütün dünyada tufan koparmış. Her tarafta bakıyorsunuz ki gökten seller akıyor, yerden sular yükseliyor. İnsanların kaçacak hiçbir yeri yok. Sadece o gemiye sığınanlar kurtuluyor. Ya çok enteresandır. Bakın Ashab-ı Kehf'in mağarası var. Bu da çok enteresan bir tespit. Ashab-ı Kehf'in mağarasında bulunanlar 309 sene hayatta kalıyor. Mağaranın dışında olanların hepsi ne yapıyor? O süre içerisinde vefat ediyor. Dolayısıyla siz yaşamak istiyorsanız bu mağaranın içerisine sığınacaksınız. Başka hiçbir yolu yok. Hem de imanla. İşte elhamdülillah ben kendimi bu gemiye attım. Peki benim oğlum nerede? Değil mi? Benim kardeşim nerede? Benim eşim nerede? Benim babam, anam nerede? Benim komşum nerede, değil mi? Arkadaşlarım nerede? Nerede bunlar? Bakın dikkat edelim yani. Meseleyi iyice tartalım ki. Yani yaptığımız şeyin ehemmiyeti ortaya çıksın bir. İhmal ettiğimiz şeylerin de nasıl geri dönülmez yaralara vesile olduğunu da anlayalım. Şu anda ben birisini buraya çağırmış olsaydım belki bir kelimeyle imanı inkişaf edecekti. Belki de bir kelimeyle yolunu bulacaktı. Belki de bir kelimeyle İslam'ı belki mücahide olurdu. Biz bilmiyoruz ki. Yani konuşan ağza bakmayacağız. Ağızdan Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği kelimeye bakacağız. Karşıdaki insanın kalbine nasıl saplanır bilmeyiz. Bana göre Ahmet Efendi, Mehmet Efendi daha iyi istifade eder diye onları çağırıyorum. Oysa Cenab-ı Hak kimi bu manada seçecek? Biz onu bilmiyoruz. Onun için elimizden geldiği kadar bu gibi derslere gelirken bir kişi, iki kişi, üç kişi demeden herkesi çağırmak lazım. Bu adam gelir mi gelmez mi ona da bakmayacağız. Biz bilmiyoruz ki. Onun için herkesi çağırmaya çalışacağız. Bir bakarsın birisi gelir senden benden çok daha fersah ileride olur. Ya. Onun için elimizden geldiği kadar bunu ihmal etmeyeceğiz. Ben geldim kendimi kurtardım da. Avrupa'ya giden abilerimizden birisi 91'li yıllarda ders okumuş bakmış ki hep yaşlı insanlar. Demiş ki arkadaşlar ben Türkiye'den size ders okumaya gelmedim ki. Sizin gençleriniz nerede? Yani siz kısır mısınız? Ya. Nerede çocuklar? Hiç mi çocuğunuz yok? Abi çok enteresan. Nerede ya çocuklar ya? Abi hepsi böyle durmuş. Bundan sonra demiş Türkiye'ye 5 kuruş yardım göndermeyin. Kendi çoluk çocuğunuzun derdine düşün. Çoluk çocuğunuzu kurtarmaya çalışın demiş. Abi müthiş bir tespit ya. Türkiye'ye gönderiyorlar. Türkiye imar olsun. Medreseler, kurslar, camiler. Kim sıkışıyorsa Avrupa'nın yolunu tutuyor. Oradaki insanların çocuk çocuğu perişan. Tespit mükemmel. Bazen bir kelime var ama ilhamdır bu. Başka bir şey değil yani. İlimle alakalı bir şey değil. O anda Cenab-ı Hak söyletiyor yani. İşte diyeceksiniz ki ya bir kelimeden bir şey işte çıkıyor. Ve ondan sonra enteresan biz bazen gidiyoruz Ahmet abilerle. Avrupa'da gençler hep maşallah toplanıyor. Otel kiralıyorlar. Koca bir oteli kiralıyorlar, kapatıyorlar. Ondan sonra orada birkaç gün bulabildikleri vakitlerde program yapıyorlar. İmanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Her bir ilde medreseler açılmaya başlanmış ya. Elhamdülillah. Uyandım. Anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılaptan sonra Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. İşte Osmanlı başta olmak üzere İslam ülkeleri. Hepsi kırıldı mı? Kırıldı. Ya. Ondan sonra medreseler, tekyeler, zaviyeler, ulemalar, meşayihler, tarikatlar hepsi ya enteresan. Ya bizim doğudaki mesela çoğu şey haşa onları kötülemek manası değil. Yani biraz da böyle çekindiklerinden dolayı şapka takmaya başlamışlar. Ya çok kişi zaten böyle bir kitaplarını gitmişler mesela ahırda saklamışlar. Çok var. Yani çok enteresan. Çok kişi de diyor ki bizi diyor babamız ya da dedemiz ya da amcamız ya da abimiz neyse gece yarıları kaldırıyorlar bunları ahıra götürüyorlar. Ahırlarda çeşitli yerlere sakladıkları Kur'an'ı çıkarıp çocuklarına Kur'an eğitimini böyle vermişler. Böyle muhafaza etmişler yani. Şimdi bakın elhamdülillah şu anda medreseler ağzına kadar elhamdülillah dolu. Ondan sonra kapılar elhamdülillah ağzına kadar açık. Ondan sonra imkanlar fevkalade fazla. Bunu da kendimize fırsat telakki edip elimizden geldiği kadar ne yapacağız? Hem kendi imanımız hem de ehli imanın imanının inkişafı için çalışacağız inşallah. Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendine müdafaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek. Bakın çok enteresan. Doğrudan doğruya imanın esasına dokunulduğu asır bu asırdır ha. Daha önce ağacın dallarına ilişiliyordu. Ama şimdi ağacın köklerine, daha önce binanın misal diyorum boyasına ve çeşitli yerlerine dokunuluyordu. Şimdi tamamıyla binanın temeline ilişiliyor. Çünkü o temeli kırdın mı bina olduğu gibi yıkılıp gidecek. Onun için üstad diyor ki bu asırda özellikle o ağacın köklerine kuvvet vermek, o binanın temellerine destek vermek icap ediyor. Ve hep ona çalışmış. Dikkat edin. Ben bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim, odakladım. Bütün mesaimi. Ne kadar mesaim, gücüm, kuvvetim varsa. Demişler ki ya üstadım demişler Barla'da. Hep yazıyoruz yazıyoruz ama bunları kim okuyacak? Hiç merak etmeyin. Bir gün gelecek Barla bir ders kürsüsü olacak. Bütün dünyada bu nurlar inşallah okunup bütün dünyayı aydınlatacak. Şimdi elhamdülillah 50'nin üzerinde lisanlara çevrilmiş elhamdülillah. Ya bu büyük bir nimet. Allah'ın nimeti yani. Değil mi? Ya. Ve Kur'an'a hücum edilecek icazı, mucizeliği onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu icazın bir nevini şu zamanda izharına haddimin fevkinde olarak benim gibi bir adam namzet olacak ve namzet olduğumu anladım. Şimdi tarihçi hayatta bununla alakalı bir yer var. Onu izin verirseniz okuyayım. Niye Bediüzzaman gibi bir zata Cenab-ı Hak bu vazifeyi yaptırıyor da? Mesela bizden birisine yaptırmadı bu işi. Ya da o asırdaki insanlardan birisine yaptırmadı. Ya bunu düşünmek lazım. Evet, ağacın kendisinde bir meziyet yok. Değil mi? Ama infial cihetinde, fiili kabul etme cihetinde Cenab-ı Hak o odundan nimetleri yetiştiriyor ama taştan da nimet yaratmıyor. Yaratabilir mi? El cevap yaratabilir. Ama o fiili kabul etme noktasına baktığımız vakit taşta o özellik yok. Cenab-ı Hak da hakimdir. Herhangi bir şahsa değil, Bediüzzaman gibi bir zata yaptırıyor. Peki Bediüzzaman'ın ne özelliği var? Bakın dert benimdir, deva Kur'an'ındır demiş. Ağlamış, sızlamış, Cenab-ı Hak'tan bütün kuvvetiyle istemiş de Cenab-ı Hak ona yaptırmış yani. Oldu mu? Yani bir köşeye çekilip de tembel tembel oturan alim bile olsa insanları Allah yaptırmaz ki. Bakın bir yer okuyacağım. Bediüzzaman Van'da bulunduğu zamanlarda Vali Tahir Paşa ile bazı gazetelerden havadis okurdu. Bilhassa İslamiyet'i alakadar eden hususlara dikkat ederdi. İslamiyet'le alakalı haberlere. Van'daki ikameti esnasında alem-i İslam'ın vaziyetini bir derece öğrenmiş bulunuyordu. Bir gün Tahir Paşa bir gazetede şu müthiş haberi ona göstermişti. Haber şu idi. İngiliz Meclis-i Mebusanı'nda Müstemlekat Nazırı yani Sömürgeler Bakanı Glaston elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek böyle kaldırmış Kur'an-ı Kerim'i arkadaşlar İngiltere'nin avam kamarasında Meclis-i Mebusan'da elinde Kur'an-ı Kerim'i göstererek söylediği bir nutukta bu Kur'an İslamların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Bakın hainane plan. Biz şu anda İslam alemini sömürüyoruz. Maddi manevi zenginliklerini memleketimize taşıyoruz. Bu mamayla besleniyoruz. Ama bunlara şu anda zahiri bir hakimiyetimiz var. Hakiki hakimiyetimiz yok bunlara. Onlara hakiki hakim olabilmek için işte asırlar sonra dahi olsa yine bunlar bizim elimizde köle olarak kalabilmeleri için bir şarta ihtiyaç var. Kur'an'ı onların elinden almak. Ya. Bu Kur'an İslamların elinde bulundukça Biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız? Bu Kur'an'ı onların elinden kaldırmalıyız. Yahut Müslümanları Kur'an'dan soğutmalıyız diye hitabede bulunmuş. Ya Kur'an'ı Müslümanlardan alacağız ya da Müslümanları onlardan soğutmak lazım. Arkadaşlar Türkiye'de Lozan Anlaşması'nın iç yüzü diye Necip Fazıl'ın yazdığı bir makale var. Emirdağ'da da Risale'leri alınmış. Orada gizli madde, din öldürülecek. Ve yapılan hesaplamalara göre 70'li yıllarda, bakın 70'li yıllarda Türkiye'de adeta Allah diyecek kimsenin kalmayacağı bir hesap yapılmış. Bu insanlar kendi çizmeleriyle haşa Kur'an'ı çiğneyecek bir duruma getirilecek diye karar almış. Evet, herkesin bir hesabı var ama Cenab-ı Hakk'ın da elbette bir hesabı var. Cenab-ı Hakk'ın hesabı da tekrar halifeliğin bittiği böyle topraklardan, böyle verimli topraklardan tekrar o manevi ruhu Cenab-ı Hak yeşertecek ve alem-i İslam'ı ayağa kaldıracak o güç tekrar buradan yeşerecek. Ve nitekim öyle oldu. Onun için Üstad diyor ki ben Mekke'de de gelseydim yine Anadolu'ya gelecektim. Niye? Çünkü arslan düştüğü yerden kalkacak. Ve elhamdülillah başlıyor yaz kardeşim demek suretiyle Risale'leri yazdırmaya. Ya. İşte bu müthiş haber onda tarifin fevkinde bir tesir uyandırmıştı. İstidadı şimşek gibi alevli, duyguları ve bütün letaifi uyanık ve ilim, irfan, ihlas, cesaret ve şecaat gibi harika inayet ve seciyelere mazhar olan Bediüzzaman'ın bu havadis üzerine. Şimdi başkası olsa ya bu adam halt etmiş diyecek. Glaston'a tamam bir değer ve kıymet vermeyecek. Ama üstad kendine yakışan ifadeyi kullanıyor. Diyor ki, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır. Tekrar bu cümleyi okuyayım. Okuyayım değil mi? Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu saikle çalışır. Cenab-ı Hak kendi davasında kim samimi çalışırsa Allah onu samimiyeti nispetinde muvaffak ediyor. Bu maddi kılıncı taşıyanlar için de böyle. Manevi kılınç hükmündeki Kur'an ilmiyle uğraşan insanlar için de böyledir. İşte Bediüzzaman bütün ömrü boyunca kendi rahatını düşünmemiş. Çoluk çocuğunu düşünmemiş. Ondan sonra kendi işte dünyevi makamını düşünmemiş. Düşündüğü tek şey Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş hükmünde olduğunu Ya Rabbi bana imkan ver, kuvvet ver, bütün dünyaya ispat edeyim diye Cenab-ı Hak'tan dilediği için Cenab-ı Hak ona yazdırır bu eserleri. Onun için garipsenecek bir şey yok. Bazen de kalkıp da kıskanması için hiçbir sebep yok ya. Madem icaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nev'inden olan hizmetimizdeki inayatı izhar etmek icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in hizmetlerine vesile olan, basamaklık yapan, alet olan Risale-i Nur'ların da bu manada izharını yapmak, anlatımını yapmak, bu eserleri doğrudan anlatmak anlamına gelmez. Bunun tercümanlığını yaptığı Kur'an-ı Kerim'in hesabına geçeceğinden elbette bunları kıymeti derecesinde övmek de lazımdır ve yapmak elzemdir diyor Üstadımız. Tekrar okuyayım burayı, bırakayım. Madem icaz-ı Kur'an'ı bir derece beyan sözlerle oldu, elbette o icazın hesabına geçen ve onun reşahatı ve berekatı nev'inden olan hizmetimizdeki inayetleri izhar etmek icaza yardımdır ve izhar etmek gerektir. Sübhaneke la ilme lene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحة مع الصلاة.